Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. En son birinci ve ikinci ricayı okumuştuk İhtiyarlar Risalesinden. 26. lema. Bugün üçüncü ricadan devam edeceğiz aynı dersin devamı. Üçüncü rica, işte Hazreti Üstad'ın ifadesiyle hemen şurada takdimde diyor. Kur'an-ı Hakim'den gelen ilacın fevkalade tesirini gösteren bir ders. Özellikle özellikle ölecek olanlar için tesirli bir ders, güzel bir ders. Burada herkes öleceğine göre o zaman bizim için tiryak diyebileceğimiz çok tesirli, çok kuvvetli Kur'ani bir ilaç, Eczane-i Kur'aniye'den alınmış bir ilaç mahiyetinde güzel bir ders. Ya bunun şeyine nazarı dikkati çekmek için ehemmiyetine birkaç cümle sarf etmek israf olmaz diye düşünüyorum. Mesela şimdi ben desem ki aspirine benzer bir ilaç yaptım. İşte aynı onun özelliklerini taşıyor. Tıpkı onun gibi falan desem hepiniz dersiniz ki Allah mübarek etsin, güzel bir iş yapmışsın dersiniz belki ama kimse rağbet etmez. Çünkü ona ihtiyaç yok pek fazla. Ama desem ki kanseri tedavi eden bir ilaç yaptım desem o zaman siz de dahil bütün dünya eğer hakikati varsa benim peşimden koşması lazım gelir. Şimdi insanlık kanseri tedavi eden ilaca niye rağbet ediyor? İşte esas kanserden ziyade kansere sebep olan ölümden dehşet aldığı, korktuğu için. Peki kanseri tedavi eden ilaç bulunsa ölüm bir daha yol bulup da gelemeyecek mi? Veya işte ölüm artık insanlık alemine uğramayacak mı? Hayır. Ölüm yine iş başında. Hazreti Azrail yine vazifesini icra etmeye devam edecek. Dolayısıyla o zaman kanseri tedavi eden ilaçtan ziyade ölümle aramızdaki münasebetleri kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Yani ölümü sevmemiz gerekiyor. Ölümle ilgi ve alakamız işte İmani cihette olması gerekiyor. Burada anlatacağı boyutta olması gerekiyor. Yani ölüm korkusunu, kabir dehşetini işte şey yapmamız gerekiyor. Üzerimizden imanın bereketiyle atmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu kanseri tedavi eden ilaçtan bin, belki milyon, belki katrilyon kat daha tesirli ve faydalı bir ilaç. Çünkü aynen dediğimiz manayı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Eczane-i Kur'aniye'den aldığı işte şeyle ilhamla aynen böyle ölümle aramızdaki buzları eritiyor, dehşeti, korkuyu kaldırıyor. Hatta ölümü sevecek, aşık olacak seviyede anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü rica, bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Burada dikkatinizi çekti belki. Gençlik için gece ibaresini, ifadesini kullandı. İhtiyarlık içinse sabah dedi. Gençlik ekseriyetle ölümün, kabrin hatırlanmadığı, pek akla hayale gelmediği, gençliğin alemine, dünyasına girmediği bir mevsim. Ölüm, kabir pek onlar şey yapmıyorlar, düşünmüyor insanlar gençken. Peki düşünmüyorlar da ölüm hakikaten gençlere uğramıyor değil. Azrail aleyhisselam sadece ihtiyarları hedef almış da gençleri unutmuş değil. Veya ölüm sadece ihtiyarlara münhasır bir şey değil. Ne diyor üstadımız? Ecel celladı her an başını kesmek için gelebilir. Genç ihtiyar farkı yoktur. Hani kabirleri ziyaret etsek, böyle bir araştırma yapsak, gençlerin ihtiyarlardan ölme hususunda pek geri kalmadığına şahit oluruz. Ama her nedense şeytan ve nefsin yardımıyla, hissiyatın körlüğüyle gençlik mevsiminde ölüm, kabir pek hatırlanmıyor. Dolayısıyla gençlik bir gece gibi o hakikatin üzerini kapatıyor. Ama ihtiyarlıkta bilakis, eğer kendini sefahetle uyuşturmadıysa veya içkiyle uyuşturmadıysa, aklı başındaysa bir adamın ihtiyarken ölümü düşünmemesi, ölüme doğru gittiğini artık bedihi bir şekilde ayan beyan görmemesi mümkün değil. Çünkü aynaya baktığı zaman zaten sen öleceksin diyor kendi vücudu ona. Yüzüne çizgiler doluyor, saçına sakalına aklar düşüyor, eli ayağı titriyor, beli bükülüyor. Vücudunda işte çeşitli muhtelif hastalıklar tavattun etmeye artık başlamış. Ya bunlar hepsi ölümün keşif kolları. Hepsi ölümün habercisi. Bu noktaya geldikten sonra da ölümü unutmak mümkün olmadığından, ölüm hakikatine artık gündüz gibi ihtiyarlık vakti gösterdiği için, ihtiyarlık için sabah ifadesini kullanıyor. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Artık geriye dönüş olmayan bir yola girmişim ihtiyarlık mevsiminde. Artık kabre doğru sağa sola inhiraf etmeden kabre doğru gidiyorum. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil binası oldu viran bir haber dediği gibi, ruhumun hanesi olan cismimin de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Yani bu cisim bir bina olarak düşünürsek, bir hane olarak düşünürsek, her günde bir tuğla düşerse bir gün bütün üzerimize yıkılacak. İşte onun adı da ölüm oluyor. Zaten Üstad Hazretleri Risale'nin her yerinde ölümden bahsederken, senin diyor işte cismin, vücudun taştan demirden değildir diyor. Her an ayrılmaya müsait et ve kemikten yapılmıştır. Aniden başına yıkılıyor, altında kalıyorsun diyor. Hatta Mesnevi'de orijinal bir tespiti var, diyor ki bak diyor, zamanı mazi senin gibi geçmiş olanlara geniş bir kabir olduğu gibi İstikbal zamanı da büyük bir mezaristandır. Yani şimdi geçmişe bakıyoruz. Hazreti Adem'den şu dakikaya kadar. Ölenlerin defnedildiği büyük bir kabir. İstikbal de bizim emsalimizin, ahbabımızın, bizden sonra gelecek evladımızın, nesillerin, kıyamete kadar geleceklerin gireceği bir mezaristan. Dolayısıyla biz bugün mazi mezaristanıyla istikbal kabristanı arasındayız. Sen diyor iki kabrin arasındasın, artık sen bilirsin diyor. Ya istersen ölümden gaflet edebilirsin ama ölüm bu kadar bizim dünyamıza, alemimize girmiş. Bir ifadesi var, o da çok enteresan. Adeta nefsi, ölümü düşünmek istemeyen şey böyle uyandırıcı nitelikte. Bir tokat mahiyetinde adeta. Diyor ki ey insan, sen diyor ala külli hal öleceksin. Ya şu ihtimali değerlendirirsen ölmeme ihtimalim var. İşte şunu yaparsan belki kurtulursun, öyle bir şey yok. Ala külli hal öleceksin. Mutlaka katiyen öleceksin. Yine burada 26. lemada bir yerde de işte 10. rica olması lazım. Diyor ki bütün İstanbul'u 100 defa kabristana boşaltan bir hakimi kadirin hükmünden kurtulup müstesna kalamazsın, sen de gideceksin. Yani ölümden istisna bırakılan hiçbir şey yok. Mesela Hazreti Musa devrinden kalan bir adam veya Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın devrinden kalan bir insan, bir hayvan, ölmeyen bir canlı yok. Hatta geçen seneden kalan bir kelebek yok. İşte sinekler yok. İşte solmayan çiçekler, yaprağını dökmeyen ağaçlar yok. Yani her sene, senede iki defa bütün hücrelerimiz ölüyor. Şu saniyede, şu dakikada hücrelerimizin bir kısmı ölüyor. Kısmen ölüyoruz. Yani her gece kabre girer gibi yatağa yatıyoruz. Ölümün küçük kardeşiyle irtibat kuruyoruz. Uyku ölümün küçük kardeşi diyor. Ölüm dünyamıza bu kadar girmiş yani. İstisna kalmamız mümkün değil. Günde diyorlar ki işte 400-500 bin kişi ölüyor her gün dünyada. Bu ölen adamlar aynı güneşin altında, aynı yeryüzünde yaşıyorlar. Bizimle aynı nefesi teneffüs ediyorlardı. Aynı cisim, aynı ağza, aynı organlar, aynı et kemik, aynı hücrelerden yaratılmış, terbiye edilmişlerdi. Onlar öldüğüne göre bizim ölmemek gibi bir lüksümüz yok. Buna inanmamız lazım. Ta ki ne yapmamız lazım peki? Onu anlatacak birazdan. Bir de şunu diyeyim. Mesela Nuh Aleyhisselam ölmeseydi ölmezdi belki. Bin küsür sene yaşamış. Ve acayip bir dersle irşad ediyor insanlığı. Mesela bir defa sormuşlar Nuh Aleyhisselam'a. Böyle sazdan kamıştan bir ev yapmış. Demişler ki yani daha sağlamını yapsaydın. Yani bu kadar basit bir ev niye yaptın? Demiş ki ölecek adam için bu bile çoktur. Halbuki bin bilmem kaç sene yaşamış. Bizim gibi 60 sene falan değil. Ona nispet edildiği zaman şimdiki insanlar adeta mermerden ev yontar gibi bir vaziyetteler yani. Bir de demişler ki ey insanlığın babası, ey uzun ömürlü peygamber. Dünyayı nasıl buldun? Ölümüne yakın artık, ölmek üzereyken. Demiş ki iki kapılı bir ev gibi demiş. Bir kapısından girdim işte demiş, bir kapısından çıkıyorum. Ya ölüm haktır, muhakkaktır. Bir gün Azrail Aleyhisselam'la biz de ilk ve son kez olacak ama tanışacağız. Evet, Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil binası oldu viran bir haber dediği gibi ruhumun hanesi olan cismimin de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının, ayrılık zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki dil bekası, hak fenası, istedim mülkü tenim, bir devasız derde düştüm, ah ki Lokman bir haber. Ne demek? Dipnotta açıklıyor. Haşiye, yani benim kalbim yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde. İnsan ebed için yaratıldığından dolayı kalbi de ebediyet istiyor, beka istiyor. Fakat hikmet-i ilahiye, Allah'ın hikmetine bak ki cesedimin harabiyetini iktiza ediyor. Hikmet-i ilahiye cesedimin harap olmasını gerektiriyor. Hekim-i Lokman da çaresini bulamadığı dermansız bir derde düştüm. Dolayısıyla ölümü öldüren, kabir kuyusunu kapatan, üzerinden mahiyetinden fanilik damgasını söküp atan bir insan yok. Bundan önce olmadı, bundan sonra da olmayacak. Peki madem öleceğiz, madem ki dünyadan ayrılacağız, sevdiklerimizden, dostlarımızdan ayrılacağız, bunun başka bir alternatifi, ihtimali söz konusu değil. Yani hadsiz dostlarımız, sevdiklerimiz, alaka peyda ettiğimiz, muhabbet ettiğimiz her şeyden koparılacağız. Yani bu yaranın merhemi, bu derdin dermanı, bu insana ümitsizlik, dehşet veren karanlığın ışığı yok mu? İşte var dedi burada, o manevi çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım dedi. Yani ölümün işte bu dehşet verici yüzünü herkes görüyor eğer iman nurundan istifade etmezse. Sonra bunun çaresini ölümün işte gerçi yüzü karanlıktır, çirkindir, siyahtır ama nurani, ondan sonra güzel olduğunu işte keşfetmek için ne yapmamız lazım? Bu bölümden sonra biraz daha dikkatli takip etmemiz lazım. Diyor ki o vakit işte derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım bulamadım. O vakit birden merhameti ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessili olan Peygamberi Zişan aleyhissalatü vesselamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediyeyi hidayeti, o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeğsimi, ümitsizliğimi nurlu bir ricaya çevirdi. Önce Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamdan bahsederken diyor ki Allah'ın merhametinin, rahmetinin lisanı, dili, misali, timsali, sembolü, dellalı, ilanatçısı, mümessili, temsilcisidir. Kim? Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Peygamberi Zişan, şanlı peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve o bize ne getirdi? Hidayet hediyesi. Sonra onun nuru, nuru Muhammed'i, sonra şefaati var ki o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı ümitsizliğimin nurlu bir ümide, ricaya çevirdi. Nur-u Muhammedi'yi Mesnevi Nuriye'de Üstad Hazretleri anlatıyor. Mesela diyor ki bu büyük aleme bir kitap nazarıyla bakarsan Nur-u Muhammedi o kitabın katibinin mürekkebidir. Eğer bir şecere, bir ağaç olarak bakarsan hem çekirdeği hem meyvesidir. Eğer bir zihayat, hayat sahibi olarak bakarsan onun ruhudur Nur-u Muhammedi. Eğer bir insan olarak bakarsan onun aklıdır. Eğer bir cennet bahçesi olarak bakarsan bu aleme öyle tahayyül edersen Nur-u Muhammedi andelibi, bülbülüdür. Eğer bir saray olarak farz edersen o zaman münadim, teşrifatçı, nazırdır. İşte bütün insanlığı davet ediyor o saraya, ilahir anlatıyor. Şimdi dolayısıyla Nur-u Muhammedi kainattaki sırları, muğlak, muamma olan şeyleri çözmek için gerekli. O olmadan çözülmesi mümkün değil. Yani Nur-u Muhammedi kainatın, hılkatin mayası. Nur-u Muhammedi kainatın aklı, hayatı, ruhu. Şimdi insanlık Nur-u Muhammedi nazarıyla hadisat ve olayları tezekkür etmediğinden, mütalaa ve müzakere etmediğinden bunalım, buhranlar geçiriyor, depresyonlar geçiriyor. Eğer Nur-u Muhammedi ile kainata ve olaylara bakılırsa, o zaman esma boyutu, esma-i ilahiyenin tecellileri, ahiret boyutu görünür. Ve en dehşetli hadiselerde ahsene külli şeyin halaga sırrıyla onun aslında dehşetli olmadığı, aslında güzel olduğu fark edilir. Mesela ölüm, işte onu anlatıyoruz. Nasıl bir güzellik var ölümde. Evet. Sonra şefaatinden bahsetti Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam. Biz yani ahirete gittiğimizde orada sahipsiz kalmayacağız. Bizim bir sahibimiz var. Yani başta Allah var. Tabii sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın saltanat merkezine gidiyoruz. Makarr-ı saltanat-ı ebedisine gidiyoruz. Burada bize böyle rahmetiyle, merhametiyle muamele eden zat elbette orada daha ziyade külli manada rahmetiyle muamele edecektir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize şefaat edecek. Yani kumandan eğer ne kadar tesir dairesi, rütbesi büyük olursa o nispette kendi askerlerine veya tabi olduğu, ona tabi olanlara işte yardımı dokunacaktır. Mesela yüzbaşı da bir kumandan ama general de bir kumandan. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın o manevi alemdeki makamından bahsederken mektubatta diyor ki bütün akıllar diyor bir akıl olsa Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam makamını ihata edemezler. Anlayamazlar diyor. İşte sen Ruzi mahşerde senin böyle bir şefaatçin var diyor. Hidayet hediyesi var, yine burada bahsedildi. Yani bizi idam-ı ebediden kurtaran, kabrimizi haps-i münferit olmaktan kurtaran, işte ölümü vuslat kapısı yapan, ebedi hayatın mukaddimesi, başlangıcı yapan, işte cennetin bekleme salonu yapan kabri, dünya ve ahiretimizi cennete çeviren nedir? Hidayet hediyesidir. Yani bütün nimetlerin nimet hazinelerini açan anahtar hidayet hediyesidir. Şualarda da diyor ki, bütün nimet hazinelerini açmak salahiyetinde olan iman nimeti en büyük bir nimettir. Ona vesile olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı nevi beşer, bütün insanlık ilelebet sena etmeye borçludur diyor. Evet, buradan tekrar okuyorum. O vakit, o ölümden gelen dehşette, o yaranın merhemini ararken bulamadım diyor. Sonra o vakit birden merhamet-i ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessili olan Peygamber-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye-i hidayeti, o dermansız hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeysimi, ümitsizliğimi nurlu bir ricaya çevirdi. Şimdi izah ediyor. Evet, ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyareler, biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. Fakat gafletten, ya bir yere sevk ediliyoruz ama o gittiğimiz alem nasıl bir alem? Gafletten, yani ahireti unutmuşuz, Allah'la irtibatımızı koparmışız. O zaman tabii ki o alem dehşetli, karanlıklı görünecek. Gafletten, kısmen de ehli dalaletten gelen zulümat evhamlarıyla. Bu ehli dalaletten gelen karanlık vehimlerin tavan yaptığı bir dönem. Helaket adamı Bediüzzaman Hazretleri için o tabir geçiyor. Helaket ve felaket asrının adamı. Dolayısıyla dalaletin, cehaletin, sefahetin, küfrün, küfrü mutlakın tavan yaptığı bir zaman. İşte bu zamanda ondan gelen zulümat karanlıklarıyla insanlığa kabir alemi firaklı, karanlıklı görünüyordu. Fakat nur iman dersleri inşallah onu kırıyor. Diyor ki, gafletten, kısmen de ehli dalaletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı, karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuasıdır. Berzah memleketi ifadesi çok orijinal. Çünkü ölümden sonra işte idam, adem, yokluk, çürümek, tefessü etmek vesaire, o menfi düşünce onlar hakim olmayacak. Niye? Çünkü bir alem var. Bir memleket var. Aynen nasıl ki Erzurum bir memleket, Konya bir memleket, işte diyelim Eskişehir bir memleket. Berzah da bir memleket. Gidilecek bir alem. Bir memleket var. Şualarda Üstad Hazretleri diyor ki, berzah memleketi benim nazarımda, berzah alemi Kastamonu, Isparta gibi olmuş diyor. O kadar yani aradaki şey hassaslaşmış artık, yani aynen kendi nasıl Erzurum memleketse aynen onun gibi hissetmeye başlamış. Kastamonu, Isparta benim nazarımda, Kastamonu, Isparta gibi olmuş berzah alemi. Hatta diyor, hapishanede olduğu için buradan birisi oraya gönderildi. Yani adamı idam etmişler. Ondan sonra işte berzaha gitmiş dolayısıyla adam. 10 defadan fazla teessüf ettim. Hafız Ali'ye niye selam göndermedim diye. 10 defadan fazla üzüldüm. Hafız Ali'ye niye bu giden adamla selam göndermedim. Sanki adam Erzurum'a gidiyordu. Filan kes var orada benim tanıdığım. Git ona selam söyle der gibi. Diyor ki, buradan oraya bir adam gönderildi de ben Hafız Ali'ye niye selam göndermedim diye 10 defadan fazla hayıflandım, teessüf ettim, kendi kendime üzüldüm falan diyor. Sonra kalbime ihtar edildi ki onun kuvvetli rabıtası telefon gibidir, gelir alır, vasıtalara ihtiyaç yoktur diyor. İşte bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmağıdır. Bütün dostlarımızın, sevdiklerimizin toplandığı bir alemdir. Başta kim var? Şefiğimiz, şefaatçimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ile kavuşacağımız bir aleme gidiyoruz. Dolayısıyla bir abi demişti ki, yani uçağa binseniz, hatta uzay gemisine binseniz, füzeye binseniz, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama o sizi götürmez. Ama tabuta binseniz, imanlı olmak kaydıyla Resulullah'a kavuşabilirsiniz. Evet. Başta şefaatçimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Mesnevi'de şöyle bir ilan var. Diyor ki, İlem eyyühel aziz. Ey aziz kardeşim, bil. Kabir alem ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti azaptır. Bütün dost ve sevgililer kabrin arka tarafında duruyorlar. Senin de diyor onlara katılma zamanın gelmedi mi? Ve onları ziyaret edip işte onları şey yapmak, ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istikzar ile ikrar edecekler. Ya nasıl ki vücudumuzun kirlerinden temizleniyoruz, gusül ediyoruz, banyo yapıyoruz, temizleniyoruz. Aynen manevi kirlerimizden de tövbe istiğfar ile gusül etmemiz lazım. Ta ki o nurani zatlar, o ahiretteki berzah alemindeki nurani insanlar bizim kirlerimizden, isyanlarımızdan, günahlarımızdan tiksinmesinler. Ta ki onlara kavuşabilelim. Eğer diyor İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, diyor ben bütün zahmet ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh İncil'de Ahmed, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma, iki cihanın güneşi, kabrin arka tarafında milyonlarca Faruki Ahmetlerle muhat olarak sakindir. Onların ziyaretine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır diyor. Yani kabir elhamdülillah iman olmak kaydıyla ve günahlarımızdan tövbe istiğfarla gusül etmek, arınmak kaydıyla başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere o güneşler güneşinin etrafında milyonlarca yıldızlar, evliyalar, enbiyalarla kavuşma alemidir. Şimdi bu manayla ilgili bir iki örnek vereyim. Yani ölüm deyince insanlık bugün bir anket yapılsa en çok dehşet aldığı şey belki. Fakat sahabelere baktığımızda işte öyle değil. Niye? Bu hakikat %100 onlarda tecelli etmiş. Mesela Peygamberimiz vefat ederken Hazreti Fatıma validemizin kulağına bir şey söylüyor. O çok söylediği şey demek ki onu çok böyle müteessir ediyor. Feryat figan ağlıyor. Bir müddet sonra yine kulağına bir şey söylüyor. Bu sefer de Hazreti Fatıma validemiz gülüyor. Adeta düğün bayram yapıyor. Sevincinden yani. Sonra Hazreti Ayşe validemiz soruyor. Diyor ki ya demin çok ağlıyordun. Şimdi öyle mutlusun, mesutsun, gülüyorsun falan. Bunun sebebi hikmeti nedir? O diyor Resulullah'la benim diyor aramdaki sırdır. Söylemiyor. Peygamberimizin vefatından sonra tekrar soruyor, bu sefer söylüyor. Birincisinde kendisinin vefat edeceğini söyledi, ondan çok üzüldüm. Dolayısıyla ağladım. Hem de biliyorsunuz o zaman Ceziretül Arap'ta en mervup meta, belagat, fesahat, şiir, hitabet, güzel konuşmak sanatıydı. O öldüğünde Hazreti Fatıma validemiz öyle ağlamış, öyle ağlamış, bir de şiirler söyleyerek ağlamış. Mesela diyor ki Muhammed'in diyor kabrinin toprağının kokusunu alan kişiye daha başka kokuya ne gerek var? Yani dünyanın bütün güzel kokuları artık başımdan aşağıda dökülse benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü ben Muhammed'in aleyhissalatü vesselam toprağının kokusunu almışım bir kere. Daha onlar bana kâr etmez diyor. Bir başka şiirde de şöyle ifade geçiyor. Diyor ki, eğer diyor benim üzerime dökülen şeyler, acılar, ızdıraplar gündüzlerin üzerine dökülseydi gece olurdu diyor gündüzler. Yani öyle üzülmüş, öyle ağlamış. İkincisinde de diyor ki Resulullah Ali Beyt'ten, yani benim ailemden en önce sen bana kavuşacaksın dedi diyor. Yani bir anlamda sen çabuk öleceksin. Aynen Peygamberimizin ihbar ettiği gibi 6 ay sonra Hazreti Fatıma validemiz vefat ediyor. Yani öleceksin dediği halde seviniyor, bayram yapıyor. Neden? Hazreti Peygamber'e, Efendimiz'e kavuşmak. Ya burada anlattığı üstadımızın müjdesi var çünkü ölümde. Hazreti Bilal, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde hani ezan okuyamıyor. Muhammedur Resulullah'ta takılıp kalıyor. Sonra Medine'yi terk ediyor, Şam'a gidiyor falan. Peygamberimizin firakı onu çok yaralıyor. Vefat ederken, ölüm döşeğindeyken hanımı diyor ki bu ne kötü gün, ne fena gün. Hazreti Bilal Efendimiz de buyuruyor ki ne güzel gün, ne iyi gün. Ben bugün Resulullah'a ve arkadaşlarıma kavuşacağım diyor. Yani bir de yakın tarihten bir örnek vereyim. İskilipli Atıf Hoca'yı biliyorsunuz, Şapka Kanunu'na muhalefeten idam edildi. Tahirül Mevlevi diye bir zat, onun hücre arkadaşı, o anlatıyor. Diyor ki gece yarılarına kadar müdafaa yazdı, hazırladı. Fakat diyor sabahleyin kalktığında onların hepsini cayır cayır yırttı. Yırttı yırttı, attı bir köşeye. Dedim ki ya hayırdır, sen sabaha kadar, bunlar gece yarısına kadar uğraştın, kendini müdafaa edecektin. Niye yırttın bu müdafalarını? Diyor ki rüyamda Resulullah'ı gördüm. Diyor ki sen diyor bana dedi, bana kavuşmaktan imtina mı gösteriyorsun? Bana gelmek istemiyor musun dedi. Ben de dedim ya Resulallah, ben nasıl gelmek istemem? Ve şimdi ben Resulullah'ın yanına gidiyorum diyor. Ve ondan sonra idam ediliyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki korku diyor hiçbir zaman diyor benim elimi tutmuş da men edememiş diyor. Yani hiçbir zaman hak gördüğüm meslekte benim korku elimden tutmuş geri çevirememiş diyor. Bütün hayatım şahittir diyor. Bizim gibiler diyor ya başta olur ya kabirde, bize ortada olmak yok diyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri ölümle %100 tehlike olduğu halde, kaç defa karşılaştığı halde zerre kadar ayağını sürçmemiş, bir adım geri atmamış. Neden? İşte bu anlattığı hakikatleri en azam mertebede kendi öz nefsinde yaşadığı için. Mesela çok hadise var belki ama bir tanesini ben anlatayım. O da meşhur bir hadise, zaten biliyorsunuz. Rusya'da Kosturma'da Rus kumandan esirleri teftiş ederken bütün esirler ayağa kalkıyor istisnasız. Bir tek adam ayağa kalkmıyor. O da Bediüzzaman Hazretleri. Hatta ayak ayak üstüne atmıştı. Yani acayip bir tavır, tepki gösteriyor. Bir defa önünden geçiyor, acaba beni tanımadı mı diye. Tekrar önünden geçiyor, bir daha geçiyor. En sonunda tercüman vasıtası soruyor, diyor ki beni tanımadın mı? Tanıdım. Rus orduları kumandanı, Çar'ın dayısı Nikola Nikolaviç. Ondan sonra diyor, o zaman diyor bana niye hakaret ediyorsun? Niye beni tahkir ediyorsun? Ayağa kalkmamayı tahkir telakki ediyor. Diyor ki ben hakaret etmedim, mukaddesatımın gereğini yaptım. Mukaddesat neyi emrediyor? Neyi gerektiriyormuş? Diyor ben Müslüman bir alimi, Müslüman bir din alimiyim, kalbimde iman var. İşte kalbinde iman olmayan kişiye ben diyor kıyam etmem, ayağa kalkmam. Eğer kalkarsam mukaddesatıma hürmetsizlik etmiş olurum. O zaman diyor benim şahsımda hem bana, hem Rus ordusuna, hem Çar'a, hem Rusya'ya, neyse işte, tahkir ettiğin, hakaret ettiğin için diyor derhal isticbab edilsin, mahkeme kurulsun. Mahkeme kuruluyor, bir manga asker gelecek, kurşuna dizmek suretiyle idamına hükmediliyor. O sırada diğer zabitler, komutanlar adeta yalvarıyorlar. Diyor ki işte tarciye ver. Yani özür dile. Yani işte oldu bir hata, affet. Yani Oruç kumandana de ki işte yani ben ettim sen etme falan. Ya yani böyle pes aşağı bir şey üstadın karakteriyle hiç şey barışır mı yani? Diyor ki ben diyor huzuru Resulullah'a gitmek istiyorum. Huzuru Resulullah'a gitmek için bana bir pasaport lazımdır. Şimdi o pasaport benim elime geçti diyor. Ben diyor tarziye marziye vermem diyor. Ondan sonra işte namaz kılıyor. Hatta namazı hızlı bir şekilde kılıyor. Uzattı korktu falan demesinler diye. O halini görünce Rus kumandan onun da kalbi tabii Cenab-ı Hakk'ın elinde. İnsafa geliyor. Daha doğrusu Rus kumandan mahkum oluyor. Üstad Hazretleri kumandan şeyine hakiki şeyi o zaten. Beni affediniz, beni affediniz, beni affediniz diyor. Ya bunun gibi Üstad Hazretleri pek çok defa ölümle yüz yüze geldiği halde zerre kadar korkmuyor, telaş etmiyor. İşte burada anlattığı hakikatleri dediğim gibi kendi aleminde, dünyasında en azam mertebede yaşadığı için. Şuradan tekrar okuyayım. Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyareler. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli dalaletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmaıdır. Başta şefiğimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet, şimdi Habibullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bize tarif ediyor, tanıtıyor. 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı, her sene 350 milyon yani Müslümanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi, ruhlarımızı terbiye ediyor, terbiyecisi ve akıllarının muallimi, akıllarının öğretmeni ve kalplerinin mahbubu, kalplerinin sevgilisi ve her günde es-sebebi kel-fail sırrınca bütün o ümmetinin işlediği hasenatın bir misli sayfayı hasenatına, amel defterine, hasenat sayfasına ilave edilen ve şu kainattaki makası-ı âliye ilahiyenin medarı yani yüksek ilahi maksatları Allah Hazreti Peygamber'in üzerine bina etmiş. O maksatların tahakkukuna vesile vasıta olan zattır aleyhissalatü vesselam. Ve mevcudatın kıymetlerinin tealisinin sebebi, bütün mevcudatın kıymetinin yücelmesinin sebebi. Bunların hepsi ayrı bir ders konusu aslında. O zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam dünyaya geldiği dakikada ümmeti rivayeti sahiha ve keşfi sadıkla dediği gibi mahşerde herkes hatta peygamberler dahil nefsi dediği zaman yine ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlık ile yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Ve o güneşin etrafında hadsiz asfiya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. Elhamdülillah. İşte o zatın şefaati altına girip nurundan istifade etmenin ve zulümat-ı berzahiyeden, berzah karanlıklarından kurtulmanın çaresi nedir? Sünnet-i seniyyeye ittibadır. Hazreti Peygamber'in sünnet-i seniyyesine tabi olmaktır. Onu da bir iki cümleyle şuradan okuyayım onun ehemmiyetini. 11. lema Sünnet-i Seniyye Risalesi'nden. Beşinci nükteden diyor ki nasıl mantıkça kıyas-ı istisnai misali olarak deniliyor. Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Müsbet netice için denilir. Güneş çıktı öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Menfi yani olumsuz netice için deniliyor. Gündüz yok öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Mantıkça bu müsbet ve menfi iki netice katidir, kesindir. Aynen böyle de. Şu ayeti kerime der ki, hangi ayeti kerime? Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'uni yuhibbukumullah. Yani Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini celbetmemiz, Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak, onu celbetmek istiyorsak bunun tek bir yolu var. Sünnet-i seniyeye ittiba etmek. Başka türlü mümkün değil. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. Allah'ı seviyorsan Hazreti Peygamber'e tabi olacaksın. İttiba edilmezse sen de ki ben çok seviyorum Allah'ı. Netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek, tabi olunacak. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa netice verir ki Habibullah'ın sünneti seniyyesine ittibaı, tabi olmayı intihac eder, netice verir. Yani hakikat noktasında Allah'a muhabbetimiz varsa o zaman sünnet-i seniyye ittiba olma noktasında çırpınmamız gerekiyor. Onu yaşamamız gerekiyor. Evet. Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek ve itaat yolları içinde en makbulü, en müstakimi, en kısası bila şüphe, şüphesiz Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Vesselam. Cenab-ı Hak cümlemizin sünnet-i seniye ittibada hissesini ziyade eylesin. Cenab-ı Hak dar-ı bekada Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ve âl ve ashabına bizleri komşu eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.